Yunus Emre Enstitüsü sunar.
Yüz Türk Edebiyatçısı.
Abdülhak Şinasi Hisar. Merhaba sevgili dinleyenler. Dünyanın en güzel dillerinden biri olan Türkçeyi bir kuyumcu titizliğiyle işleyip benzersiz şiirler, hikayeler, romanlar ve oyunlar yazarak bizi besleyip geliştiren, içimizde çiçekler açtıran edebiyatçılarımızı ve eserlerini sizlerle paylaştığımız Yüz Türk Edebiyatçısı adlı programımızda yeniden birlikteyiz.
Bugün sizlere tanıtacağımız yazarımız romancı, eleştirmen, anı ve biyografi yazarı Abdülhak Şinasi Hisar. 14 Mart 1887'de doğan Hisar, Emine Nehir Hanım'la ilk edebiyat dergilerinden Hazine-i Evrak, İnsaniyet ve Ceride dergilerinin sahibi, hikayeci ve eleştirmen Mahmut Celaleddin Bey'in oğludur. Abdülhak Şinasi, dedesi Ahmet Muhtar Bey'in Rumeli Hisarı'ndaki yalısında doğdu.
Babası ona Tanzimat dönemi şairlerinden Şinasi ve Abdülhak Hamid'in adlarını verdi. Çocukluğu Beyrut Maarif Müdürü olan babasından ayrı, annesiyle birlikte Rumelihisar'ı, Büyükada ve Çamlıca'da geçti. Bir Fransız mürebbiyeden Fransızca, Tevfik Fikret'ten Türkçe dersleri aldı. Abdülhak Şinasi, 1898'de Galatasaray Sultanesi'nin orta kısmına başladı. Öğretmenleri arasında Tevfik Fikret, Muallim Fevzi Efendi, hikayeci Ahmet Hikmet Müftüoğlu ve Abdurrahman Şeref vardı.
...1905 yılında gittiği Paris'te Yahya Kemal'in kayıtlı olduğu Siyasal Bilimler Okulu'na başladı. Prens Sabahattin, Nihat Reşat ve Ahmet Rıza ile birlikte Jön Türklerin faaliyetlerine katıldı. Üyesi olduğu Paris Öğrenciler Birliği'nin çıkaracağı dergiye yazı istemek için evine gittiği Anatole France'la tanıştı.
İkinci meşrutiyetin ilanından sonra Türkiye'ye dönen Abdülhak Şinasi, Fransız ve Alman şirketlerinde Osmanlı hükümetinin umumi katipliğini yaptı. Mütareke yılları boyunca Osmanlı Bankası'nda çevirmen olarak çalıştı. 1919'da Milli Ahrar Fırkası'nın kurucuları arasında yer aldı. 1922 yılı şanssız bir yıl oldu Abdülhak Şinasi için. Şair Nigar Hanım'ın yalısındaki bir yangında notları, kitapları ve ilk şiirleri yanıp kül oldu. 1924'te Reji İdaresi'nin tercüme kalemine girdi.
1931'de Ankara'ya giderek Balkan Birliği'nin Türkiye masası umumi katipliğine atandı. Daha sonra Dışişleri Bakanlığı danışmanlığına getirildi. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra San Francisco'da düzenlenen Barış Konferansı'na delege olarak katıldı. Sağlık sorunları sebebiyle 1948'de İstanbul'a dönerek Ayazpaşa'da boğazı gören bir eve yerleştikten sonra yalnızca eserleriyle uğraştı. Abdülhak Şinasi Hisar, 3 Mayıs 1963 tarihinde İstanbul'da öldü.
Pierre Loti hayranı olan Hisar, babasının da yönlendirmesiyle çok küçük yaşlarda edebiyata ilgi duydu. Edebi hayatına mütareke yıllarında şiir, kitap tanıtma ve eleştiri yazılarıyla başladı. Dergah dergisinde Kitaplar ve Muharrirler başlıklı kitap eleştirileri, Yarın dergisinde denemeler, Saatler ve Mevsimler başlığı altında hece vezniyle şiirler yayımladı. Ağaç, Ülkü, Varlık, Türk Yurdu dergileriyle Milliyet, Hakimiyeti Milliye ve Dünya gazetelerinde yazmayı sürdürdü.
Aşırı mükemmelliyetçiliği, hayatı yalnızca edebiyattan ibaret görmesi, Fransız yazarlarını örnek alışı ve eleştiriye uğrama hassasiyeti sebebiyle Edebi kişiliğini yansıtan eserlerini ancak 1940 yılından sonra yayımlayabildi Abdülhak Şinasi. Ünlü Fransız romancı Marcel Proust tarzı romanlarında genellikle Osmanlı seçkinlerini anlattı. Çocukluğunun geçtiği Boğaz içindeki yalı hayatından yola çıkarak geçmişe duyduğu özlemi imgelerle yüklü şiirsel bir dille yazdı birbirinden güzel kitaplarında.
Yaşar Nabi Nayır, Abdülhak Şinasi'nin İstanbul'un başka semtlerindeki şiiri, yüzlerce sahtesi arasına karışmış 5-10 halis elması sadece pırıltı farkından tanıyıp ayıran bir kuyumcu sabrıyla her şeyi silip yok eden zamanın pençesinden kurtarıp ölümsüzlüğe kavuşturmuştur der. Bütün eserlerinde geçmiş zaman peşinde koşan Abdülhak Şinasi Hisar, romanda olayın değil, düşünce ve duyguların önemli olması gerektiğinin altını çizer.
Aşırı mükemmelliyetçiliği, hayatı yalnızca edebiyattan ibaret görmesi, Fransız yazarlarını örnek alışı ve eleştiriye uğrama hassasiyeti sebebiyle edebi kişiliğini yansıtan eserlerini ancak 1940 yılından sonra yayımlayabildi Abdülhak Şinasi. Ünlü Fransız romancı Marcel Proust tarzı romanlarında genellikle Osmanlı seçkinlerini anlattı. Çocukluğunun geçtiği Boğaz içindeki yalı hayatından yola çıkarak geçmişe duyduğu özlemi imgelerle yüklü şiirsel bir dille yazdı birbirinden güzel kitaplarında.
Yaşar Nabi Nayır, Abdülhak Şinasi'nin İstanbul'un başka semtlerindeki şiiri, yüzlerce sahtesi arasına karışmış 5-10 halis elması sadece pırıltı farkından tanıyıp ayıran bir kuyumcu sabrıyla her şeyi silip yok eden zamanın pençesinden kurtarıp ölümsüzlüğe kavuşturmuştur der. Bütün eserlerinde geçmiş zaman peşinde koşan Abdülhak Şinasi Hisar, romanda olayın değil, düşünce ve duyguların önemli olması gerektiğinin altını çizer.
Cumhuriyet dönemi yazarı olmasına rağmen dil ve üslup açısından meşrutiyet kuşağına bağlı kalan Abdülhak Şinasi'nin bütün eserleri hatıraya dayalıdır. Kendisiyle yapılan bir görüşmede, bütün yazdıklarım gönlümde kalmış bir takım hatıralardan ibaret gibidir demiştir. Cumhuriyet dönemi yazarı olmasına rağmen, dil ve üslup açısından meşrutiyet kuşağına bağlı kalan Abdülhak Şinasi'nin bütün eserleri hatıraya dayalıdır. Kendisiyle yapılan bir görüşmede, bütün yazdıklarım gönlümde kalmış bir takım hatıralardan ibaret gibidir demiştir.
Ahmet Hamdi Tanpınar, Hisar'ın Boğaziçi Mehtapları için yazdığı bir makalede, onun bütün eserlerine egemen olan yaklaşımını şöyle değerlendirir. Ona göre asıl bizim olan, bize sadık şekilde bağlı olan, bizi bizde ve bizim içimizde saklayan geçmiş zamandır. Fakat biz daimi bir oluş halinde olduğumuz için, kendimizle beraber geçmiş zamanlarımız da değişir. O halde her çağın hatıralarına, ayrı ayrı bakış ve onları anlayış tarzı vardır. Fakat Abdülhak Şinasi burada da kalmaz, bu izafiliği kitabın sonunu teşkil eden kozmik bir rüyada büsbütün derinleştirir. Bizimle beraber değiştiği için bizimle kaybolması lazım gelen hatıralara bir nevi ebedilik bahşeder. Romanlarında ayrıntılı olarak çizdiği portreler kültürlü, içine kapanık, dengesiz, garip hayalleri olan, dünyaya hayallerinin penceresinden bakan ve günlük hayatta başarısız olan kimselerdir. Hisar, bu insanları yaşadıkları zamana, mekana, hayallerine, rüyalarına ve kullandıkları eşyaya bağlı kalarak anlatır eserlerinde. Abdülhak Şinasi Hisar, asıl ününü, şimdi kısa bir bölümünü dinleyeceğiniz Fahim Bey ve Biz adlı eşsiz romanıyla kazanmıştır.
Fahim Bey, Londra'da sefaret katibi bulunduğu sırada tanıştığı, maliye muhitinde nüfus sahibi bir zatın kıymetli tavsiyesini teminle bir İngiliz mali müessesesine mühim bir iş teklifinde bulunmuş. Günün birinde de projesini anlatmak üzere davet edilmiş. Bu daveti alınca Fahim Bey, talihinin değiştiğine kanaat getirerek gayet heyecanlı günler geçirmeye başlamış. Programı şu olmuş: bütün dostlarının himayeleriyle Londra'ya gidiş iznini koparmak, seyahat masraflarını tedarik etmek, İstanbul'dan Orient Express'te Paris'e, tekrar Şivendifer'le ve sonra vapurla nihayet Londra'ya randevusundan bir gün evvel varmak. bu yolda her şeyi düşünmüş, her şeyi hesap etmiş. Ancak işte aksi gibi hep hatır ve hayale gelmeyen birer kaçar saatlik tehayyürlerle tam bir gün kaybolmuş. Manş denizinin meşhur fırtınalarından birine de tutulduktan sonra nihayet Londra'ya varınca randevusuna bir gün yerine ancak bir saat evvel muvasalat edebildiğini görmüş. Ve Fahim Bey yine de "oh kurtuldum" demek üzereyken her işi bir aksi tesadüf olan bugün de hiç akla gelmeyen bir vaziyet hasıl olmuş. Her zaman hazır odası bulunan Hyde Park Oteli'nde o sabah tek bir boş oda bulunmamasına ne dersiniz? Kendisine ancak akşam bir oda verilebileceğini bildirmişler. Fahim Bey aklını kaçıracak gibi olmuş. Bir başka otel arasın ama derhal bulunmazsa? Bu işlerin ehemmiyetini düşünerek Fahim Bey rica ve ısrar etmiş ki bu bildik otelde kendisine bir banyo odası vermişler. O da çabuk çabuk tıraş olmaya, çabucak gömleğini ve yakalığını değiştirmeye muvaffak olmuş. Nihayet Fahim Bey o gün randevusuna tam vaktinde yetişmiş. Onun çektiği müşkülattan hiçbir haberi olmayan müessese katibi vaktinde gelmesini pek tabii bulmuş. Kendisini büyük bir nezaketle kabul ederek müessese erkanının toplantı halinde bulunduklarını, projesinin ise daha evvelden görüşülmemesine karar verilmiş bulunduğundan kendisinin de izahat vermesine lüzum kalmadığını söylemiş.
Kısa bir bölümünü dinlediğimiz romanın kahramanı Fahim Bey, Bursa eşrafından birinin oğludur. Londra'da elçilik 3. katipliği yapmıştır. Saat meraklısı Saffet Hanım'la evlidir. Fahim Bey, 1908 meşrutiyetinden sonra Hariciye'den ayrılır. Bursa'da pamukçuluk yapmak ister. Tanınmış bir aileden geldiği için bazı kimseler bu işe para yatırmaya niyetlidir. Fahim Bey'in bir hayal düşkünü olduğunu anlayınca vazgeçerler. Bu tasarısının bir gün mutlaka gerçekleşeceği ümidi içinde İstanbul Galata'da büyük bir iş anında yazıhane tutar. Hayali yazışmalar düzenler. Ömrü kenar mahalledeki bir evde sona ererken tanıyanların kaçık gözüyle baktıkları Fahim Bey kendi masal dünyasında mutludur.
Bütün romanlarında çocukluk ve gençlik yıllarında tanıdığı kimseleri, akrabalarını, aile çevresinde gördüğü insanları anlatan Hisar'ın bir üstünlüğü de karakter oluşturmadaki ustalığıdır. Edebiyat dünyasında Fahim Bey ve Biz adlı romanını Cervantes'in Don Quixote'uyla, Konçarov'un Oblomov'uyla eş tutanlar az değildir. Grift ve şiir dolu cümleleriyle dilin imkanlarını sonuna kadar kullanma çabası onu Türkçenin en usta yazarları arasına yerleştirmiştir.
Huzur, düzen ve incelik dolu bir çevrede geçen çocukluk yılları bütün eserlerinin kaynağıdır. Abdülhak Şinasi Hisar'ın romanları, Fahim Bey ve Biz, Çamlıca'daki Eniştemiz, Ali Nazmi Bey'in Alafrangalığı ve Şehli adlarını taşır. Hatıra tarzındaki eserleri, Boğaziçi Mehtapları, Boğaziçi Yalıları ve Geçmiş Zaman Köşkleri adlı kitaplarında toplanmıştır. İstanbul ve Pierre Loti, Yahya Kemal'e Veda, Ahmet Haşim, Şiiri ve Hayatı adlı kitapları da hatıra çeşnisinde yazılmış monografilerdir. Antoloji başlığı altında toplanan eserleri ise Aşk imiş her ne var alemde ve Geçmiş Zaman fıkralarıdır.
Masallaştırdığı geçmiş zamanın yitik görüntüleri içinde yaşayan Abdülhak Şinasi'nin Gizemli İstanbul'u bir kez daha geçsin gözlerimizden diyerek bitiriyoruz programımızı. İstanbul'un öyle esrarlı bir nur ile aydınlık günleri olur ki, bu bunlarda sanki bir güzellik haznesinin bütün gizli mucizeleri mahfazalarından soyunarak hayran gözlerimizin karşısında gösterişli bir geçit resmi yapıyor sanılır. Her tarafımızı hisli, canlı bir ışık sarar. Mavi gök bu çıplaklığı hususi bir fanus gibi kaplar. Bu tabii sükun içinde semavi bir lezzet bizi güzelliklerin menbaalarına çıkarmış gibi olur. Bu seyrine doyulmaz manzara insana bir musiki tesiri yapar.
Bir programımızın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler diliyoruz. Bir başka 100 Türk Edebiyatçısı programında buluşmak umuduyla esen kalın.
Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
Yüz Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
Yunus Emre Enstitüsü sundu.